Ayrım 6. Abdullah Öcalan'ı nasıl sorguladım? H. Atilla Uğur. Sayfa 76. Okul yakmalar. Soru. Bugüne kadar PKK terör örgütü tarafından çok sayıda okul yakılmış, tahrip edilmiş ve öğretmenlerimiz şehit edilmiştir. Birçoğu tehdit edilmiş ve bölge dışına gitmeleri sağlanmıştır. Bu hususlardaki açıklamaları nelerdir? Cevap. Örgütün başı olarak elbette bu konuda da sorumluluk bana aittir. Ama ben spesifik olarak şu okulu yakın, şu öğretmenlere yönelin demedim. Ancak genel anlamda öğretmenler ve devletin okulları bizim amaç ve faaliyetlerimiz açısından zararlıydı. Tabii yönelmelerini söyledim ama öldürmeleri tasvip etmedim. Öğrendikten sonra bunları önlemek istedim. Sorumluları belirleyip kendilerini etkisiz hale getirmenin yollarını aradım. Özellikle son 2-3 yıl içerisinde benzer sivil kesime karşı işlenen şiddet olayları azalmıştır. Olanlar da yabancı ülkelerin kışkırtması sonucunda meydana gelmiştir. Belirtmek istediğim, İstanbul'da meydana gelen son yakma olayının dış kaynaklı olduğunu öğrendim. Siz imkan verirseniz bu ve benzeri olayları onaylamadığımı, kınadığımı örgüte mesaj şeklinde vermek istiyorum. Örgüt lideri olarak sorumluluğumun farkındayım. Ama büyük kısmı ile doğrudan doğruya ilgim olmadığına lütfen inanınız. Bundan sonra bir olay bile olmasını istemiyorum. Daha önce de söylediğim gibi imkan tanındığında her türlü yardımı yapmaya vaat ediyorum. 33 Mehmetçiğin kanı. Soru. Şimdi gelelim 1993 yılında silahsız 33 Mehmetçiğimizin katledilmesi olayına. Bazı konularda konuşurken samimi olduğunu ve sana inanmamız gerektiğini söylüyorsun. Oysa o dönemde senin sözde eylemsizlik ilan ettiğin bir süreçti. Ve senin örgütün silahsız ve memleketlerine gitmekte olan 33 evladımızı kurşuna dizerek şehit etti. Saldırının alçaklığı bir yana, senin ve örgütünün eylemsizlik aldatmacası yoluna başvurmanız da bir o kadar iğrençtir. Peki neden böyle bir yola tevessül ettin? Cevap. Size tüm içtenliğimle söylemek isterim ki bu çok talihsiz bir olaydır. Ateşkes ilan ettiğimiz sürece denk gelmesi de ayrıca bir olumsuzluktur. Bingöl ilinde 33 askerin vurulması ateşkese indirilen en büyük darbe olmuştur. Bu olayı gerçekleştiren Diyarbakır bölgesi sorumlusu Parmaksız Zeki Kot Şemdin Sakık'tır. Bir silahlı çatışmada 16 örgüt mensubunun öldürülmesi üzerine bu eylemi misilleme olarak yapmıştır. Yani bu konuda benim direkt talimatım yoktur. Sadece üzerinize gelirlerse öz savunma hakkınızı kullanırsınız demiştim, dedi. Ben 1993 yılında Bitlis'te görevliydim. Çatışmalar, eylemler yoğun olarak devam ediyordu. Sözde ateşkes ilanının hemen ardından bölge halkından yüzlerce ihbar gelmeye başladı. Daha öncesinde devlete bilgi vermekten korkan birçok insan teröristlerle ilgili bilgi ve şikayetlerini iletmeye başladı. Her yerden ihbar yağıyordu adeta. Ancak esas ilginç olan operasyona çıkabilmek için oldukça üst birimlerin onayının alınması şartı gelmişti. Bizler o genç rütbe ve yaşımızda buna fazla bir anlam veremiyorduk. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti terör örgütünün sözde ateşkesini ciddiye alacak değildi ya. Devlet hükümranlık alanında, milli sınırları içerisinde bütünlüğünü ve vatandaşını tehdit eden eli silahlı çetelerin üzerine her zaman kararlılıkla gitmeliydi. Devlet olmanın, vatandaşın güvenliğini sağlamanın birinci şartı buydu. Ayrıca karşımızda her zaman değişebilen bir APO gerçeği vardı. APO, Mardin Eyalet Sorumlusu Felat Kot Mehmet Azaydın adlı teröristle yaptığı telefon konuşmasında, "Çizgiyi biraz oturtmamız lazım. Bir de bu operasyonlar filan oluyor sonra, bu ateşkes hikaye, bunların böyle aldırış ettiği bir şey yok. Gelişme adına ne varsa yapılır," diyordu. Ama şimdi çok daha iyi anlıyorum ki o zamanın askeri ve sivil yönetici kadrosu bu sözde ateşkes oyununa yatmışlardı. Operasyonların hemen hemen durma noktasına geldiği, terör örgütünün toparlanmak adına zaman kazandığı, hazırlıklarını tamamladığı bir anda Bingöl'de izne giden 33 silahsız erimizin kahpece katledildikleri haberi geldi. Terör tehdidi yok edilmeden gevşemenin bedeliydi bu. Hepsini rahmetle anıyorum. Bu satırların yazıldığı 2011 yılında Türk milletinin ve cumhuriyetin düşmanları 33 Mehmetçiğimizin kahpece şehit edilmesi olayının altında başka iradeler arayarak şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyorlar, kafa karıştırıyorlar. Sanırım Apo, İmralı'da, Şemdin Sakık'ta, Diyarbakır'da kıs kıs gülüyorlardır. Tavuklarına kadar öldürün. Apo'ya kanlı eylemlerinle ilgili tüm soruları adeta geçiştiriyorsun. Biz sana düzmece delillerle uydurma sorular sormuyoruz. Ama sen eylem konusuna geldiğimizde ısrarla kaçamak cevaplar veriyorsun. Bu inkar politikası sana bir fayda sağlamaz. Örneğin 1991 yılında DEP'e oy vermeyen herkesin tavuğunu bile öldürün şeklinde emir veriyorsun ve teröristlerin acımasızca bebek, kadın, ihtiyar, köy katliamlarına başlıyorlar. Bunu açıklayabilir misin? Dedim. Apo sıkıştığı zamanlarda iki elini ovuşturuyor, gözleri ayaklarına bakıyordu. Dingin bir ses tonuyla şunları söyledi. Çok kritik bir dönemdi. Bölgeden DEP'i mutlaka parlamentoya sokmamız gerekiyordu. Çünkü örgütün siyasi anlamda açılıma ihtiyacı vardır. Bu yüzden işleri sıkı tutmak durumundaydım. Biraz da psikolojik anlamda az önce söylediğiniz talimatı verdim, bunu kabul ediyorum. Ancak bölgelerin sorumluları bu hususu abarttılar. Sonrasında onları eleştirdim. Bu talimatımın büyük hata olduğunu anladım. Yani talimatımın katliama dönüşeceğini düşünmedim. Kürt varlığını hissettirin. Ben diğer soruma geçmeden Apo söz istedi. Devam et dedim. Örneğin Leyla Zana'nın meclisteki yemin hadisesinde herkes benim talimat verdiğimi sanıyor. Oysa ben sadece parlamentoya gittiklerinde neden çekindiklerini sordum. Neden 1921'de Mustafa Kemal zamanında yapılanları yapmıyorsunuz dedim. Yemin etmeyin demedim. Ancak orada yani parlamentoda Kürt halkının varlığını hissettirin dedim. Zaten Leyla'nın fazla politik bilgisi yoktu. Esasen ben HEP'le SHP'nin ittifak ederek seçimlere girmesini fikren destekledim. Bildiğiniz gibi SHP, CHP'nin mirasını almıştır. CHP, Türkiye'nin en köklü partilerindendir. Kürt meselesini bu partiyle çözebileceğimizi düşünmüştüm. Aslında SHP'nin de Kürt meselesiyle ilgili hazırladığı rapor vardır. Bu nedenle ittifak yapılmasını istedim. Ortamın hazırlanması için çaba sarf ettim. Dolayısıyla aday gösterilen HEP kökenli milletvekillerini ben seçtim ve seçilenlerin adaylıklarını da onayladım. Seçimlerden önce Zübeyir Aydar, Ahmet Türk, Hatip Dicle, Leyla Zana, Sedat Yurttaş ve Sırrı Sakık'la görüştüm. Bir kısmıyla yüz yüze, bir kısmıyla telefonla görüştüm. Yüz yüze görüşmeler Suriye ve Lübnan'daki evlerimde olmuştur. Ben o zaman seçilen milletvekillerine meclise kendi kıyafetinizle gidin, mecliste Kürtçe konuşun, yani Kürt olduğunuzu belirtin şeklinde talimat verdim. Yoksa net olarak yemin merasiminde şöyle yapın, böyle yapın demedim. Hep SHP ittifakında SHP'lilerle görüşmeleri HEP'li arkadaşlara bırakmıştım. SHP adına görüşmelerin kimlerle yapıldığını bilmiyorum. Yapılan görüşmelerde vaat edilen menfaatler partinin yani SHP'nin içinde kalan konuyu bizim partinin görüşlerine göre çözelim şeklindeydi. Ayrıca hükümet ortağı olduklarında HEP kökenli arkadaşlara bakanlık veya bazı genel müdürlükler verilmesi vaat edilmişti. NGO beslemeleri. Hükümet dışı organizasyon. Soru. Türkiye'den bazı akademisyen, gazeteci ve sanatçıların PKK terör örgütüne örtülü ya da açık destekleri olduğu biliniyor. Bu hususta neler söyleyeceksin? Cevap. Tabii özellikle bazı sanatçılar MET TV'de programlara çıktılar. Ferhat Tunç, Ahmet Kaya, Şivan Perver bizimdir. Daha önce ifade ettiğim gibi İbrahim Tatlıses maddi yardımlarda bulunmuştur. 1998 Aralık ayında Haluk Gerger beni Roma'daki villamda ziyaret etmiştir. Avukat Şerafettin Kaya ve Avukat Serhat Bucak da Roma'da beni ziyaret etmişlerdir. Doğu Ergil'le ben daha önceden görüşmedim. Ben bu adamı yazdığı raporla tanıyorum. Doğu Ergil, İsviçre'ye geldiğinde bizim örgütün elemanlarından bir grup kendisiyle görüşme yapmış. Görüşme yapan arkadaşlar Doğu Ergil'i pek olumlu bulmamışlar. Hatta bu işin, yani Kürt meselesinin rantıyla uğraştığını bana söylediler. Çünkü bazı kuruluşlar bu işlerle uğraşanlara maddi destek sağlıyorlar. NGO tipi kuruluşlardan Doğu Ergil'e para yardımı edildiğini öğrendim. Parayla yapılan işin bizim meselemize faydası yoktur, dedim. Yunan bomba eğitimi. Soru. Daha önce Yunanistan'la ilişkilerinden biraz bahsetmiştin. Şimdi o konuyu daha da açalım. Cevap. Evet, biraz daha açmak lazım. Esasen PKK ile Yunanistan ilişkileri Suriye PKK ilişkilerine benzerlik göstermektedir. Daha önce söylediğim gibi 1988'de ben Lübnan'dayken bu ilişki başlamıştır. Birkaç yıl sonra da sanırım 1993'te Yunanistan'da PKK'nın kampları açıldı. Lavrion kampında PKK'lara daha çok ideolojik eğitim veriliyordu. O tarihlerde Yunanistan temsilcimiz Mahir Kot, Fethi Demir'di. Bu Lavrion kampından başka bir de Dimitri Elen kampımız vardır. Bu kampta çok ayrıntılı bir şekilde elemanlarımıza bomba eğitimi verilir. Ayrıca Yunanistan'da küçük gruplarımızın yerleşmesi için evler de bulunmaktadır. Yunanistan'dan para yardımını daha çok sivil kurumlardan almaktayız. Ama esas oradaki destek Yunan kilise ve sendikalarından gelir. Yunanistan'da bomba eğitimini, kamp eğitimini ve küçük grupları barındırmak hususundaki organizasyon işlerinde bizim dost tabir ettiğimiz Yunan istihbaratının büyük desteği vardır. Yunanistan'ın bizimle işbirliğinin esas amacı bizi Türkiye'ye karşı kullanmak ve Türkiye ilişkilerinde koz durumunda olmamızı sağlamaktır. Esasen Yunanistan kendi topraklarındaki PKK kamplarında eğitilen kadrolarımızı Türkiye metropollerinde eylem için yöneltmeye çok çaba göstermiştir. Sorguya ara verdik. Çaylarımız geldiğinde Apo birkaç gündür yaptığı gibi gözümün içine bakarak "Bu mülakatımız sizce nasıl gidiyor?" diye sordu. Ben "Bunu önümüzdeki süreç ve mahkemeye çıktığındaki tutumun gösterecek," dedim. Apo "Beni lütfen klasik bir solcu ya da klasik bir Kürtçü olarak kabul edip görmeyiniz. Yakalandıktan sonra hep düşündüm. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra hem doğuda hem de batıda isyanlar olmuştur. Bu isyanları Kürtçü bir isyan olarak görmek yanlıştır. Cumhuriyet henüz yeni kurulmuştur. İsyanı başlatanlar henüz Cumhuriyet'e alışmış değillerdir. Eski rejimi ve eski yönetimi daha çok din kisvesini istemektedirler. Yani amaçları yeni kurulmuş cumhuriyet rejimini yıkmaktır. İsyanların bastırılmasında belki zaman zaman aşırı şiddete başvurulmuştur. Ama bu şiddet kesinlikle Kürtleri ezmek için şiddet uygulandı şeklinde algılanmamalıdır. Cumhuriyet kendini korumak mecburiyetindeydi ve haklıydı. Alınan bütün tedbirler cumhuriyeti korumaya yöneliktir," dedi. Apo bunları konuşurken arkadaşlarımla göz göze geldik. Konuşan sanki o değil, vatanını, milletini seven, Atatürk'ün yolundan giden milyonlarca Türk vatandaşlarından biriydi. Cumhuriyet sonrası isyanlarla ilgili söylediklerinin altına hepimiz imza atardık. Ama bu Apo'ydu. Şimdi böyle söylediğini yarın değiştirebilirdi. Kürt devleti olmaz. Apo, izninizle şunları da ilave etmek istiyorum, dedi. Benim programlarımın ve ideallerimin hayali olduğunu aslında ta en başında anlatmıştım. PKK programının politik ve siyasi değeri olmadığını biliyorum. Ben Kürdistan ibaresini sadece coğrafi olarak ele aldım. Kürt devleti kurmanın mümkün olamayacağı ilmen de sabittir. Gerekli de değildir. Mevcut Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde demokratik ortamda her şeyin gerçekleşmesi mümkündür. Ben bu sonuca vardım. Ama bu düşüncelerimi yeterince kamuoyuna anlatamadım. Özgürlüğün ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı çizgisinde olduğunu izah edemedim. Ayrıca benim bugüne kadar Atatürk'e karşı, Türk ulusuna ve bayrağına karşı onlar aleyhine bir sözüm olmamıştır. Burada sizin önünüzde o kutsal bayrağı öptüm. Benim daha önce konuştuklarım hep eleştiri mahiyetindedir. Atatürk'ü küçük düşürücü sözlerim asla yoktur. Atatürk'ün önderlik hususlarını hep takdir ettim. Bugüne kadar da kendime rehber olarak kabul edip uygulamaya çalıştım. Son HADEP Genel Kurul toplantısında Türk bayrağının indirilmesini de ilk kınayanlardan biri ben oldum. Biraz önce ifade ettiğim gibi huzurunuzda Türk bayrağına karşı saygımı öperek gösterdim. Bu husustaki suçlamaları kabul edemem, dedi. Ben sorguya son vermeden aklıma gelen şu soruyu sordum. Özellikle Suriye'de kaldığın evlerde yanına belirli bir süreler için kadın teröristlerin geldiği biliniyor. Niçin yanına getiriyordun? Apo 20 saniye kadar sustu ve sonra, "Evet, zaman zaman ilk eğitimlerini aldıktan sonra yanıma getirtiyordum. Onlara daha çok nazari olarak eğitim veriliyordu. Bu süreci tamamlayanları birliklere kadro olarak gönderiyorduk," dedi. Ben, "Yani bu konuda yakalanan veya teslim olan bazı kadın teröristlerin ifadeleri var. Konuyu biraz daha aç," dedim. Apo, "Onlar geldiğinde ben bizzat ilgileniyordum. Onları kendimleştiriyordum. Kadın faktörünü çok önemli buluyorum," dedi. "Ben kendimleştiriyordum ne demek? Ben böyle bir eğitim ve öğretim yöntemi duymadım," dedim. Apo, "Kendimleştiriyordum işte," dedi ve sustu. Bu konunun gündeme getirilmesinden hiç hoşlanmamıştı. Cumhuriyet'in savcıları geldi. Gözaltı sürecinin sonunda Cumhuriyet'in savcıları İmralı Adası'na geldiler. Cumhuriyet'in savcıları diyorum çünkü onlar karşılarındaki kişi kanlı bir terör örgütünün başı da olsa, ülkemize maddi manevi büyük zararlar vermiş de olsa, yüzmece delillere hiç sığınmadı, şantaj yapmadılar, yormadılar. Türk ve uluslararası kanun ve hukuk kuralları ne hükmediyorsa onu yaptılar. Aldıkları ifadeyi kendilerine yakın buldukları medyaya falan da servis etmediler. Hiçbir makamdan ve kişiden de talimat almadılar. İşte bu yüzden onlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhuriyet Savcıları'ydılar. Cumhuriyet'in savcılarının ifade alma işlemi 22 Şubat 1999'da bitti. Bir gün sonra da sorgu hakimi geldi ve Apo'nun ifadesini aldı. Ankara 2 numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesi üyesi olan bu hakim, 1. Devletin topraklarından bir kısmını devlet idaresinden ayırarak ayrı bir devlet kurmaya matuf fiil işlemek suretiyle Türk Ceza Kanunu'nun 150. maddesini ihlal suçundan sanık Ömeroğlu Üveş'ten olma 1949 doğumlu Abdullah Öcalan'ın üzerine atılı suçun niteliğine ve mevcut delil durumuna göre Cumhuk'un 104. maddesi gereğince tutuklanmasına, hakkında yeteri kadar tutuklama müzekkeresinin çıkarılmasına, bir suretinin sanığa tebliğine, sanığın tutuklandığının yakınlarına, Cumhuriyet Savcılığına duyurulmasına, 2. Adana DGM'nin 17.11.1998 günü ve 1998/345 esas sayılı gıyabi tevkif müzekkeresinin sanık Abdullah Öcalan'a ait olduğu anlaşıldığından, gıyabi tevkif müzekkeresinin vicahiye çevrilmesine, yeteri kadar vicahi tevkif müzekkeresi çıkarılmasına, 3. Gaziantep 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 12.1995 gün ve 1997/125 de iş sayılı gıyabi tevkif müzekkeresinin sanık Abdullah Öcalan'a ait olduğu anlaşıldığından gıyabi tevkif müzekkeresinin vicahiye çevrilmesine, yeteri kadar vicahi tevkif müzekkeresi çıkartılarak bir suretlerinin sanığa tebliğine şeklinde kararını verdi. Tarih 23.2.1999'du. Barış Manço'yu kim öldürdü? Sorgunun son gününde çay molası vermiştik. Odadaki pilli radyoyu da açtık. Barış Manço söylüyordu. Apo, komplo teorisyenliğine kendini o kadar kaptırmıştı ki, sorgulama arası dinlenmelerde hiç susmuyor ve teori üretmeye devam ediyordu. Ona göre bütün olayların, bütün ölümlerin arkasında ya da içinde, bilinenlerin dışında şeyler vardı. Zaten yakalanmasını da en büyük komplo olarak nitelendiriyordu. Hemen İngilizler planladı diyor, sonrasında bu aslında Yunan'ın oyunudur görüşünü dile getiriyor, bir dakika sonra Amerika'nın tezgahı olduğunu iddia edebiliyordu. Çayları getiren arkadaşımız radyoda Barış Manço'nun sesini duyunca, "Yazık oldu, çok iyi sanatçıydı, genç yaşta kaybettik," dedi. Evet anlamında başımı sallamıştım ki, Apo bir müddet yüzüme baktıktan sonra suratı asıldı ve "Öldüğüne çok üzüldüm. Peki kim öldürmüş?" diye soru verdi. Tabiri caizse o anda hepimiz koptuk. Barış Manço'yu kaybetmenin üzüntüsü, Apo'nun komplo teorisyenliği sayesinde sinirlerimizin boşalması haline dönmüştü. Eceliyle öldü Apo, dedim. Hımm, dedi. Ama bakışları bana hiç inanmadığını gösteriyordu. Ada günleri. Savcıların ve sorgu hakiminin intikaliyle adada her şey baş döndürücü bir hızla devam ediyordu. Cezaevinin inşaatı, duruşma salonunun yapımı normalin iki katı süratle ilerliyordu. Güvenlik konusunda her türlü tedbir alınmıştı. Adanın güney ucunda Mete Kampı diye adlandırılan bir yer vardı. Apo getirilmeden önce burası Adalet Bakanlığımız mensuplarının yaz mevsiminde onar günlük kullanımlarla tatil yapabildikleri küçük motel tipi binaların bulunduğu bir yerdi. Burası artık adaya Apo'nun mahkeme sefahatını gerçekleştirmek için gelen Cumhuriyet savcılarımız ve hakimlerimizin konaklama yerleri olacaktı. Adada bu kadar imkansızlığın karşısında böyle bir yerin bulunması yüreğimizi ferahlatmıştı. Çalışmaktan nefes aldığımız bazı zamanlarda arkadaşlarımla birlikte adanın sık ormanlık bölümüne gidiyor, oksijen depolamaya çalışıyorduk. Yine bir gün orman içindeki sık ağaçlıklı patikadan yürürken önümüze bir yaratık çıktı. Yaratık diyorum çünkü kediye benzeyen bu hayvan en az 3 kedi büyüklüğündeydi. Bize kötü kötü baktı, sonra kayboldu. Akşam merkeze döndüğümüzde bir cezaevi personeli yıllardır adaya sahipsiz kedilerin bırakıldığını, onların da vahşileştiğini anlattı. Benimle görüşmek istiyor. Cumhuriyet savcıları adaya gelip işlemler hızlandığında cezaevi müdürü Apo'nun benimle görüşmek için dilekçe verdiğini söyledi. Bu arada avukatları da Gemlik ilçesinden İmralı 10 veya İmralı 9 gemileriyle Apo'nun yanına gelip gitmeye başlamışlardı. Sorgu hakimi de adaya gelmişti. Yasal süreç aksamadan işliyordu. Bir ya da iki gün sonra cezaevi müdürü yine bana gelerek, "Abdullah Öcalan ısrarla sizinle görüşmek istiyor," dedi. Üçüncü gün öğleden sonra ilgili makamlarla görüşüp emirlerini aldıktan sonra yanına gitmeye karar verdim. Pazarlık, taviz yok. Mülakat şeklinde cereyan eden bu görüşmeler, PKK terör örgütünün başı veya örgütle devletin masaya oturması, karşılıklı kararlar alması özelliği taşımamaktadır. Bu noktada devlete düşen her türlü imkanı kullanarak vatandaşını terör belasından kurtarmaktır. Bu satırların kaleme alındığı tarihte, 2011, bazı gafiller, bugün icra edilen APO'yu ve örgütünü muhatap alma gerçeğini, 1999 yılında yapılan görüşmelerle aynı gösterme gayreti içindedirler. O tarihte yapılanlar, örgütün başına bir tek taviz vermeden, öncelikle terörün minimize edilmesini hedefleyen ve bunda da başarı elde edilen mülakatlardır. Duruşmalarda Apo'nun kendisinden beklenen ve istenilen mağduriyet şovunu yapmaması, verdiği bilgilerle PKK terör örgütünün bitme noktasına getirilmesi ve terör eylemlerinin neredeyse sıfıra inmesi her şeyi açıklamaktadır. Çok sevindi. Beni görünce çok sevindiğini belli edercesine ayağa kalktı ve "Hoş geldiniz, buyurun," dedi. "Benimle görüşmek istemişsin," dedim. "Evet," dedi ve devam etti. "Ben sorgulama sürecinde sizi çok donanımlı ve pratik buldum. En başından beri size devletimin hizmetindeyim diyorum. Bana imkan tanıyın, bu dökülen kanı durdurayım diyorum. Bu düşüncelerimi pratikte uygulamak istiyorum diyorum. İşte bunları konuşmak için sizinle görüşmeyi talep ettim. Fazla vakit geçmeden bunları yoluna koyabiliriz diye düşünüyorum." Karşısındaki koltuğa oturdum. Yüzüne baktım. Yaşadıklarını sindirmiş ve yeni durumuna alışmış gibiydi. "Avukatlarınla görüşüyorsun değil mi?" dedim. "Avukatları da eğitmek gerek." Apo, "Evet, geldiler ve görüştüm. Aslında hukuki anlamda değil, pratik düzeyde yapabileceklerimi onlara talimat vererek halledebilirim diye düşünüyorum. Gerçi onların da yeterli pratik düzeyde olmaları ve geldiğimiz bu süreci iyi anlamaları lazım. Yani klasik avukatlık anlayışıyla bunlar olmaz. Size şunu da sormak istiyorum. Avukatlarla görüşmemde bir sınırlama var mı? Yani hangi avukat gelirse gelsin görüşebilir miyim?" dedi. "Apo," dedim. "Sen şu anda tutuklusun ve hakkında hazırlanacak iddianameyi bekliyorsun. Bu sürede elbette avukatlarınla görüşme hakkına sahipsin. Ayrıca iddianamen hazırlanıp sana ve avukatlarına tebliğ edildikten sonra onlarla birlikte savunmanı hazırlama hakkına da sahipsin. Burada yasal bir sürecin eksiksiz uygulandığını iyi bil, diye ilave ettim. Benim kafamdaki esas konu, PKK terör örgütünün artık tehdit olmaktan çıkmasıydı. Ayrıca mahkeme sürecinin nasıl gerçekleşeceğiydi. Mahkemede yaşanacakların büyük önemi vardı. Çünkü iç ve dış cumhuriyet düşmanları, APO'nun bu mahkemeyi bahane ederek ve fırsat bilerek şov yapmasını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne diklenmesini, Kürt vatandaşlarımızın sözde tek temsilcisiymiş gibi tavır sergilemesini arzu ediyor ve bekliyorlardı. Gerçi APO, sorgu ve sonrasındaki süreçte böyle bir tavır sergileyeceğine dair bir emare vermemişti. Her şeyi anlatmış, ülkenin ve devletin hizmetinde olduğunu defalarca belirtmişti. Ama düşman uyumuyordu. Süreci iyi izlemek ve analiz etmek lazımdı. Tekrar geleceğimi söyleyip kalktım. Ayağa kalktı ve "Lütfen kısa sürede geliniz. Ben kendim için hiçbir şey istemiyor ve beklemiyorum. Ama sadece verdiğim sözleri yerine getirmek istiyorum. Kürtler de bu olaylardan büyük zararlar gördüler. Bu işi bitirerek onlara da hizmet etmiş olmak istiyorum," dedi. 6. ayrımın sonu, sayfa 90.